Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 19 Serverdin 1400 Hicri Kameri, 25 Şaban 1442 ve miladi 8 Nisan 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla İstanbul Esenyurt Üniversitesi hocası Profesör Doktor Said Yılmaz ile Amerika'nın Türkiye hava sanayisine uyguladığı yaptırımlar üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Kalıcı Itır, Kitabın Konumu ve Enerji Hatları Ekonomik ve Siyaset adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün video konferans aracılığıyla düzenlenen D8 Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasında çok taraflılığın güçlenmesinin İran'ın dış politikasında önemli öncelik olduğunu belirtti. Erdoğan D8 Teşkilat 10. Zirve toplantısına katıldı. İran Dışişleri Bakanı Türkmenistan Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü. Pekin nükleer anlaşma konusunda İran'ın şartlarının sağlanması gerektiğini belirtti. İran'da koronavirüsten son 24 saatte 185 kişi daha yaşamını yitirdi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün video konferans aracılığı ile düzenlenen D8 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada çok taraflılığın güçlenmesinin İran'ın dış politikasında önemli önceliklerinden olduğunu belirterek, D8 üyelerinin koronavirüs salgını dönemi sonrasında önemli seçimlerle karşı karşıya kalacağını vurguladı. Amerika'nın İran milletine diz çöktürmek için tek taraflı ve yasa dışı girişimlerinin başarısız kaldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ruhani, ağır ekonomik baskılara rağmen yerli güç ve irade ile kayda değer ve büyük başarı ve kazanımlara imza attıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca D8 üyeleri arasında ticaretin geliştirilmesi ve kurallaştırılmasının altını çizdi. Koronavirüsün yanında tek taraflılık ve ekonomik terörizmin uluslararası camianın yüzünü karartan konular olduğuna da dikkat çeken Ruhani, sözlerinin devamında İslam dünyasının organize İslamofobi girişimlerinin hedefi haline geldiğini, bunun yüce İslam dininin büyük değerleri ve onurlarını hedef almakla da kalmayıp, İslam ülkelerinin ekonomisi ve kalkınması üzerinde olumsuz etki yarattığını vurguladı. D8 Liderler Zirvesi'nin 10.sü bugün örgütün dönem başkanı Bangladeş'in ev sahipliğinde İran ve Türkiye Cumhurbaşkanları başta olmak üzere üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla düzenlendi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısına canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, D8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın tüm üye ülkeler tarafından mümkün olan en erken zamanda yürürlüğe konması büyük önem arz ediyor diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, D8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısına canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmanın başında D8'in kuruluşuna öncülük eden merhum Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad eden Erdoğan, D8'in bugünlere gelmesinde emeği olan tüm siyaset ve devlet adamlarına şükranlarını sundu. Son bir yıldır koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta bir imtihan ile karşı karşıya olunduğunun altını çizen Erdoğan, şimdiye kadar 192 ülkede yaklaşık 3 milyon insan hayatına mal olan bu salgının dünya genelinde birçok çarpıklığı gün yüzüne çıkardığını söyledi. Türkiye'nin dönem başkanlığı süresince açıklanan öncelikler doğrultusunda teşkilatı güçlendirmeye ve bölgesel işbirliğini daha da geliştirmeye çalıştıklarına dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Bugün de Bangladeşli kardeşlerimizin isabetle belirlediği dönüştürücü bir dünya için işbirliği, gençliğin ve teknolojinin gücünden faydalanmak temasıyla toplanmış bulunuyoruz. 1,1 milyara aşkın çoğunluğu gençlerden müteşekkil D8 nüfusu en değerli zenginliğimizdir. Güçlü ve etkili olmanın yolu iyi eğitim almış gençlere sahip olmaktan geçer. D8 araştırma ve inovasyonu öncüleri ağı girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. D8 içi ticaret hacminin bugüne kadar 7 kattan fazla olmasının değerli ancak yeterli olmadığını belirten Erdoğan, D8 tercihli ticaret anlaşmasının tüm üye ülkeler tarafından mümkün olan en erken zamanda yürürlüğe konması büyük önem arz ediyor. Türkiye olarak D8 ülkeler arasında ticareti kolaylaştırması hususunda bir strateji belgesi hazırlayarak sizlere ilettik dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Orta Asya turunun devamında bugün Aşgabat'ta Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdi Muhammedov ve Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüştü. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Kazakistan temaslarının ardından Orta Asya turunun son durağı olan Aşgabat'ta Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankolu Berdi Muhammedov ile görüştü. Zarif görüşmede iki ülke arasındaki farklı siyasi, ekonomik ve kültürel sektörlerdeki ilişkilerin boyutlarını açıklarken Tahran-Aşgabat ilişkilerinin de önemini vurguladı. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdi Muhammedov da iki ülkenin çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerini desteklerken ülkesinin Tahran-Aşgabat işbirliğine geliştirme kararlarını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Aşgabat'ta Türkmen mevkidaşı Reşit Merdovi ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerdeki son gelişmeler, bölgesel konular ve iki ülkenin işbirliği ele alındı. Bakan Zarif, iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki münasebetlerini olumlu niteleyerek, iki ülkenin Hazar Denizi dahil çevresel alanlarda işbirliğinin güçlendirmesinin altını çizdi. Zarif ayrıca iki ülkenin İslam İşbirliği Örgütü nezdindeki işbirliği, ECHO çerçevesinde işbirliği ve Hazar Denizi'nde sivil faaliyetler hakkında da görüş tatilinde bulundu. İki bakan ayrıca Afganistan'da barış sürecini ele aldılar.
Tahran'da bulunan Tacikistan Savunma Bakanı Kor General Şirali Mirza bugün İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakiri ve Savunma Bakanı Emir Hatemi ile ayrı ayrı görüştü. Komutan Bakiri Tacikistan Savunma Bakanı ile görüşmesinde iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin işbirliğinin, Tacikistan'ın silahlı kuvvetlerinin gelişmesi ve iki ülkenin deneyimlerinden yararlanması üzerinde olumlu etki bırakacağını kaydetti. Komutan Bakiri, dost ve komşu ülke Tacikistan Savunma Bakanı'na ev sahipliği yaptıklarına temasla bu ziyarette iki ülkenin askeri ilişkilerinin gelişme temellerinin atıldığını ifade etti. Görüşmede İran ile Tacikistan silahlı kuvvetleri arasında iki ortak çalışma grubu kararlaştırıldı. Bu gruplar iki ülkenin askeri ve savunma münasebetlerinin geleceğini çizecek. Tacikistan Savunma Bakanı bugün ayrıca İranlı mevkidaşı Tuğgeneral Emir Hatemi ile bir araya geldi. Görüşmede Hatemi, bölge tehditlerinin bölge dışı müdahalelerden kaynaklandığını ifade etti. Savunma Bakanı'nın her iki ülkenin terör tehdidine karşı olduğunu belirttiği görüşmede ikili bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. İran Savunma Bakanı ayrıca iki ülkenin sahip olduğu tarihi, kültürel, dini, dilsel ve medeniyetsel ortaklıkların savunma ve güvenlik dahil her alanda işbirliğinin geliştirmesi için çok iyi zemin sağladığını ifade etti. Tacikistan Savunma Bakanı da İranlı tarafa gösterdiği iyi misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek yakında İran Silahlı Kuvvetleri'nin kazanım ve kabiliyetlerini gördük dedi. Kor General Şireli Mirza güvenliğin artması ve terör örgütleriyle mücadelenin bölgesel işbirliğinin güçlenmesine bağlı olduğunu ifade etti. Müzakerelerin ardından İran ile Tacikistan arasında işbirliği mutabakat saptına imza atıldı.
İran ile 4+1 grubu yarın Viyana'da yeniden toplanıyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Bu hafta Salı günü Viyana'da düzenlenen İran ile 4+1 grubu toplantısının ardından alınan kararlar uyarınca yeni toplantı Cuma günü düzenlenecek. Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan İran ile 4+1 grubu toplantıları devam ediyor. Salı günü düzenlenen toplantıya İran 4+1 grubu ve Avrupa Birliği heyetleri katıldı. Toplantıya katılanlar nükleer ve yaptırımlar alanında ikinci çalışma grubunun kurulmasını kararlaştırdılar. Çalışma grupları Cuma günü çalışma sonuçlarını nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısına sunacaklar. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri Amerika'nın Tahran'a yönelik uyguladığı tek taraflı ve yasa dışı tüm yaptırımları nükleer anlaşmaya dönüş için kaldırması gerektiğini belirtiyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı'nın Viyana'daki yoğun görüşmeleri ise devam ediyor. Bu doğrultuda İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı dün Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi. Görüşmede iki tarafın çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirme iradesi vurgulanırken ikili ilişkiler ele alındı. Taraflar ayrıca Viyana'daki nükleer görüşmelerin son durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu. Irakçı görüşmede İran'ın bu konudaki tutumunu ve Amerika'nın yaptırımları tamamen kaldırması ve anlaşmaya dönmek için pratik adımlar atması gerektiğini açıkladı. Bu arada Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Viyana'da sürmekte olan görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü Price, Amerika'nın İran'la görüşmeler konusunda acelesi olmadığını ve görüşmelerin zorlu geçmesine hazır olduğunu ifade ederek, Viyana görüşmelerinin sonunda Amerika'nın çıkarlarının korunacağı bir sonuca ulaşmayı arzu ettiklerini belirtti. Price bazı yaptırımları kaldırmayı hazırlandıklarını, İran'la nükleer anlaşma koşullarına dönmek için gerekli adımları atmayı hazırlanıyoruz ki buna nükleer anlaşmayla örtüşmeyen yaptırımların kaldırılması dahildir sözleriyle teyit etti. Şu aşamada hangi yaptırım başlıkları üzerinde çalıştıklarını açıklamayacağını söyleyen Price, bununla birlikte İran'a da anlaşma koşullarına dönmeden tek taraflı teşvikler vermeyeceklerini sözlerine ekledi. Eski Amerika Başkanı Donald Trump, 2015'te 5 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ve Almanya ile İran arasında imzalanan ortak kapsamlı eylem planı anlaşmasından 2018'de çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini açıklamıştı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Çin'in Birleşmiş Milletler Viyana temsilcisi Büyükelçi Wang Jun, İran'ın nükleer anlaşma konusundaki şartlarının karşılamasını istedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmaya ilişkin yaklaşımını destekleyen Çinli yetkili, şimdiki tıkanıklığı ortadan kaldırmak için Amerika'nın ilk fırsatta İran'a karşı tüm yasa dışı ve tek taraflı yaptırımları kaldırarak nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini vurguladı. Wang Jun, Amerikalıların daha geniş ve İran'ın füze kabiliyetlerini içeren anlaşma konusundaki iddialarının nükleer anlaşma maddelerinde yer almadığını belirterek, müzakerelerin esas amacının bölgenin tüm güvenlik konuları değil, İran'ın nükleer konusunu ele almak olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyük Baş müzakereci Seyyid Abbas Irakçı nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada Amerika'nın yaptırımlarının kaldırılmasının nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için ilk ve en gerekli adım olduğunu vurguladı.
İran İslami Şura Meclisi Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye'nin Şam Büyükelçisi Şafik'te Yubile yaptığı görüşmede Tahran'ın Şam'a desteğini kararlı biçimde devam edeceğini belirtti. İslami Şura Meclisi Başkanı Uluslararası İşler Özel Yardımcısı Emir Abdullahyan görüşmede Amerika'nın ekonomik yaptırımlarıyla Suriye'ye karşı ekonomik savaş açtığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti ve Suriye'nin köklü kardeşçe ve dostane münasebetlerine dikkat çeken Emir Abdullahyan, direniş cephesinde yer alan Suriye milleti ve liderlerine İran'ın desteğinin kararlılıkla süreceğini ifade etti. İran'ın Amerikalı demokratlar ve cumhuriyetçileri müzakere yaptığını ancak Beyaz Saray yöneticilerinin sadece maske değiştirdiğini ve açık şekilde yükümlülüklerini çiğnediklerini sözlerine ekledi. Emir Abdullahyan ayrıca Amerika'nın bugün yeniden İran ile doğrudan müzakereden söz ettiğini ancak önünde tek yol olduğunu ve o da tüm yaptırımları pratik şekilde iptal etmesi olduğunu kaydetti.
Kutsal savunma yıllarında şehit düşen 63 şehidin paknaşı Irak'tan İslam İran'a getirildi. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Kayıp Arama Komitesi Komutanı General Seyyid Muhammed Bagırzade, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada 2 ay aralıksız süren çabanın ardından kutsal savunma yıllarında şehit düşen 63 kişinin paknaşının bugün vatana getirildiğini duyurdu. Komutan Bagırzade bu şehitlerin paknaşlarının Fekke, Şelemçe, Mecnun adaları ve Doğu Dicle bölgelerinde bulunduğunu kaydetti. Öte yandan İran topraklarında cenazesi bulunan 4 Iraklıların da bu ülkeye teslim edildiği bildirildi. Komutan Bagırzade arama faaliyetlerinin sürdüğünü ve şehitlerimizin paknaşlarının Huzistan vilayetinden Tahran'a getirileceğini sözlerine ekledi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Saadatlari yaptığı açıklamada COVID-19 salgında son 24 saatte 185 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 22.586 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 63.884'e vaka sayısının da 2.006.934'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4.221'in durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısında 1.684.570'e ulaştığı bilgisini verdi.
Amerika'nın eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almış olmasını egemenlik kararları çerçevesinde değerlendirdiğini ama Amerika yasalarına göre bu satın alımın bir ihlal olduğunu yenileyerek Ankara'nın S-400 savunma sistemi alımının Amerika için büyük bir tehdit sayıldığını vurguladı. S-400 konusunun son yıllarda ikili ilişkileri tıkayan en önemli konu başlıklarından biri olmasına ilişkin Anadolu Ajansı'nın yönelttiği soru üzerine Jeffrey, bu konuda iki başkentin uzlaşma ihtimalinin pek olmadığını düşündüğünü dile getirdi. Türkiye S-400'leri elinde tutar ve affedersiniz. Jeffrey pratikte bu sorunun çözümünün pek kolay olmadığını da işaret ederken şunları kaydetti. Türkiye'nin gözünde bu tamamen bir egemenlik kararıdır. Neden egemen bir devlet başka bir devletten silah alamasın? Fakat Amerika yasalarına göre bu bir ihlaldir. 2017'deki Katsay yasasının ihlalidir. Aynı zamanda bizim en önemli askeri ve diplomatik programlarımızdan birine tehdittir. Dolayısıyla sanıyorum şu anda yapılabilecek en iyi şey hasarı sınırlandırmaktır.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında uygulanan protokolde Avrupa Birliği tarafının talepleri ve telkinlerinin karşılandığını bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, baş başa görüşmelerin ve Türkiye Kuvvet İşbirliği için ortak komite toplantısının ardından Kuvvet Dışişleri Bakanı ve kabine işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Ahmet Nasır Muhammed'e sabahla ortak basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve Konsey Başkanı Charles Michel'in ziyaretiyle ilişkin bir soruyu cevaplayan Çavuşoğlu, geçen yıl Aralık ayında düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden bu yana Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin daha pozitif bir atmosfer içinde ilerlediğine dikkat çekti.
Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgelerden yapılan topçu atışları sonucunda 5 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye'deki Tarafları Uzlaşma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre TSK kontrolündeki bölgelerden yapılan topçu atışları sonucunda ölü ve yaralılar olduğu tespit edildi.
Amerikan askerlerince Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde tutulan 50 IŞİD teröristi bu ülkenin en büyük petrol sahasına getirildi. El Alem televizyon kanalı güvenilir kaynaklardan naklen verdiği haberde Amerikan güçlerinin Suriye'nin Haseke vilayetindeki Eşredadi üstündeki cezaevinden 50 IŞİD mensubunu Deir ez-Zor'un El Amr petrol sahasına getirdiğini duyurdu.
Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz Odaklı İttifak'ta her gün birkaç yeni adım birden atılırken bu kez Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Mısır, Yunanistan Kıbrıs'ın Genelkurmay Başkanları ve Savunma Bakanlığı yetkilileri Salı günü bir araya gelerek üçlü askeri işbirliği programı anlaşması imzaladı.
Irak Başbakanı Mustafa El-Kasimi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bağdat ile Washington arasındaki son müzakereleri işaretle bu tür müzakerelerin sonucunun Irak'ın normal duruma dönmesinin kapısı olduğunu kaydetti. Bağdat ile Washington arasında stratejik görüşmelerin 3. turuna ilişkin paylaşımda bulunan Irak Başbakanı bu görüşmelerin Irak'ta durumun normale dönmesinin kapısını teşkil ettiğini, bunun iyi bir kazanım olduğunu, barış yanlısı Irak milletine bunu tebrik etmek gerektiğini vurguladı.
Ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerika'nın dostça olmayan her adıma karşılık vereceklerini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'daki bir basın toplantısında Amerika'nın Rusya'nın bir takım düşmanca eylemlerinin incelenmesini tamamladığı, şimdi de bunlara verilecek yanıtlar üstünde düşündüğü şeklindeki haberlerin sorulması üzerine her dostça olmayan adıma karşılık vereceğiz, bunu söylemeye dahi gerek yok yanıtını verdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, Çin'in kayıtsız şartsız yaptırımların kaldırılmasının altını çizmesi etrafında. Pekin bir kez daha Amerika'dan İran'a karşı illegal yaptırımların iptal etmesini istedi. Çin Dışişleri Bakanı Washington'un Bertram nükleer anlaşmaya muhtemel geri dönüşünü sıcak karşılarken Amerika'dan İran'a karşı uyguladığı tüm yaptırımları iptal etmesini istedi. Çin Dışişleri Bakanı yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Amerika'nın Bertram'a karşı Amerika hükümetinin tutumunu eleştirerek Washington yetkililerinin İran'a karşı illegal yaptırımlarını kayıtsız şartsız iptal etmesini istedi. Çin Dışişleri Bakanlığı bu bağlamda Amerika'nın Bertram nükleer anlaşmadan tek yanlı olarak çekilmesinin mevcut krize sebep olduğunu ifade ederek Amerika kayıtsız şartsız Bertram'a dönmeli ve İran'a karşı tüm illegal yaptırımları iptal etmelidir dedi. Amerika eski başkanı Donald Trump döneminde tek yanlı ve uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde nükleer anlaşmadan çekilerek daha önce benzersiz olan yaptırımlarla İran'a karşı maksimum baskı siyasetini izlemeye başladı. Hatta korona salgını döneminde bile İran'ın ilaç ve gıda malzemeleri ithalatı için diğer ülkelerdeki finans kaynaklarına ulaşmasını engellediği bir ortamda Pekin yetkilileri Beyaz Saray'dan Bertram Anlaşması'na geri dönmek ve İran'a karşı yaptırımların kaldırılmasını vurguluyorlar. Hiç şüphesiz Çin uluslararası Bertram nükleer anlaşmanın bir üyesi olarak sürekli bu çok taraflı anlaşmaya destek vererek her zaman bu anlaşmaya bağlı olduğunu ilan etmek için her fırsatı kollarken Amerika ve Avrupa ülkelerinden nükleer anlaşmaya karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi ve Amerika'nın da bu uluslararası anlaşmaya geri dönmesini istemiştir. Bu konuya Çin basından Global Times'ta değinerek Çin, Bertram Anlaşması'na karşı insaflı bir konumda durarak yapıcı bir rol üstlenmiştir. Halbuki Amerika, Bertram'dan çekilerek gerginliğe sebep olmuştur diye yazdı.
Her halükarda açık olan ise Amerika'da Biden hükümetinin iş başına gelmesiyle İran İslam Cumhuriyeti üst düzey yetkilileri Amerika'nın Bertram'dan ayrılan taraf olduğu gerçeğini hatırlatarak önce Amerika'nın Bertram Anlaşması'ndaki sorumluluklarına geri dönmesi gerektiğini, doğruluğunun ispatlanması ardından İran'dan hafiflettiği Bertram sorumluluklarını tekrar uygulayarak Bertram'a tamamen bağlı kalacağını duyurdu. Böyle bir ortamda Bergamot'ta komisyonu oturmanın ilk yüze toplantısı Sarı Günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlendi. Varılan anlaşmaya göre Bergamot'ta komisyon üyeleri arasında birbirine paralel iki uzmanlık oturumu, yaptırımların kaldırılması ve nükleer alanda teknik görüşmeler için gerçekleşip sonucu ise komisyona rapor edilecek. Aslında Amerika'nın tek yanlı olarak Bergam Anlaşması'ndan çekilmesi mevcut krizin başlıca sebebidir ve Çinli yetkililerin de uyguladığı gibi Amerika kayıtsız şartsız Bergam Anlaşması'na geri dönmeli ve İran'a karşı tüm illegal yaptırımları kaldırmalıdır. Bu konu Orta Komisyonu oturumuna katılan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Seyid Abbas Irakçı tarafından da vurgulandı. Irakçı Amerika yaptırımlarından kaldırılmasının Bergam nükleer anlaşmasının ihyası için ilk ve en zaruri şart olduğuna işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımların kaldırılması ve doğruluğunun sınanması ardından hemen nükleer misilleme girişimlerini durdurarak Bergam anlaşmasındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı. Bu arada Amerikan Dışişleri Sözcüsü Price bazı yaptırımların kaldırmaya hazırlandıklarını İran'la nükleer anlaşma koşullarına dönmek için gerektiği adımları atmaya hazırlanıyoruz ki buna nükleer anlaşmayla örtüşmeyen yaptırımların kaldırılması dahildir dedi. Şu aşamada hangi yaptırım başlıkları üzerinde çalıştıklarını açıklamayacağını söyleyen Price, bununla birlikte İran'da anlaşma koşullarına dönmenin tek taraflı teşvikler vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Nahda Barajı müzakerelerinin tekrar yenilgiye uğraması ve Mısır'ın tehditleri etrafında. Nahda Barajı'nın su hakkını belirlenmesi ve baraj rezervuarının dolumu ikinci aşaması konusunda 3 ila 4 Nisan tarihlerinde yapılan görüşmeler bir kez daha yenilgiye uğradı ve Kongo'nun başkenti Kinshasa oturumu hiçbir sonuç elde edilmeden sona erdi. Mısır müzakerelerin yenilgiye uğraması ardından Etiyopya'yı karşılık vermekle tehdit etti. Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükrü bu konuda yaptığı açıklamada Mısır asla kendisine veya Sudan'a yönelik su hasarlarını göz ardı etmeyeceğini, bu hasarların Nahda Barajı'nın inşaatı nedeniyle yaşanması durumunda Mısır'ın da eylemlerde bulunacağını söyledi. Nil Nehri kollarının biri üzerinde Etiyopya tarafından 2011 yılında inşaatına başlanan Nahda Barajı, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında bir münakaşaya dönüşmüştür. Mısır ve Sudan, Nahda Barajı rezervuarına su alımı ile birlikte Nil Nehri'ndeki su paylarının azalacağından endişe ediyorlar. Yapılan tahminlere göre barajın tamamen dolması durumunda Mısır'a akan Nil Nehri suyu %50 oranına azalacaktır ve bu da Mısır hayatı için ciddi bir tehdit sayılıyor. Mısır coğrafi konumu itibariyle Nil Nehri bu ülkenin şah damarı sayılıyor. Bu yüzden Mısır milli güvenliğinde bu ülkenin Nil Nehri'nin komşu ülkeleriyle etkileşimde büyük ve önemli konuma sahiptir. Öyle ki şimdi Nahda Barajı'nın tamamlanması ile bu nehrin su akışında hissedilir derecede azalma endişesi yaşanıyor. Zira bu durumda Mısır'a telafisi imkansız olan hasarlara mal olacaktır. Mevcut şartlar söz konusu üç ülkenin barajın yapımı ve su hakları konusunda defalarca müzakere masasına oturmalarına sebep oldu. Fakat bu müzakereler her seferinde başarısızlıkla sonuçlandı.
Etiyopya söz konusu barajın yapımının kendi ülkesinin kalkınması doğrultusunda ve hidroelektrik enerji kullanımı için gerektiği görürken kendisini bu bağlamda kısıtlayacak herhangi bir anlaşma imzalayarak bağlı kalmaya hazır değildir. Buna karşı Mısır ise resmi bir anlaşmanın imzalaması ile kendi su hakkının garanti edilmesini istiyor. Nahta Barajı rezervuarına su alımının ikinci aşamasının Temmuz ayında başlayacağı belirtiliyor. Mısır ve Sudan ikinci aşamadan önce bağlayıcı bir anlaşmanın Kahire, Hartum ve Addis Ababa arasında imzalanmasını umut ediyorlardı. Bu yüzden birkaç aylık duraklamanın ardından müzakerelere Afrika Birliği Başkanı olan Kongo Cumhuriyeti gözetiminde Kinshasa'da tekrar başladılar. Fakat müzakerelerin tekrar yenilgiyle karşılaşması ile bölgede tehlike çanlarının ciddi olarak çalmaya başlayacağı endişesi oluşuyor. Aslında Mısır Dışişleri Bakanı'nın belirttiğine göre Kongo müzakereleri 3 ülkenin nahta barajı su hakkı konusunda bir anlaşmaya varmaları için son fırsat olduğunu belirterek nahta düğümünün açılması için Etiyopya'dan ciddi siyasi irade görmediklerini söyledi. Mısır yetkililere Nil sularını resmen kendi kırmızı çizgileri ilan ediyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi geçen hafta yaptığı açıklamada şöyle dedi. Mısır'ın eli açıktır ve kimse bizim kabiliyetlerimiz hakkında şüphe duymasın. Mısır sularına edilen taciz kırmızı çizgimizdir ve Mısır sularına saldırı durumunda bizim tepkimizde bölge istikrarını etkileyecek bir girişimde bulunmak olacaktır. Siyaset meseleleri uzmanı Abdulbari Atvan bu konuda Mısır'ın Afrikalılar ve Amerikalıların ara buluculuğundan umudu kessene ve Etiyopya'nın zaman kazanmaya çalıştığını düşündüklerine değindi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Ankara'nın savunma ve askeri alanlardaki adımlar hususunda Türkiye ve Amerika arasındaki gerilimlerinin devamında Washington, Türkiye Savunma Sanayisi ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demirbaş olmak üzere 4 üst düzey Türkiye'li yetkiliyi yaptırımlara tabi tuttu değerli dinleyicilerimiz. Türkiye-Amerika ilişkilerinde son yaşanan bu haber şimdi gündemde bayağı konuşulup tartışılıyor. Acaba Amerika yeni bir taktik mi sergilemekte Türkiye karşısında, yoksa Trump döneminden farksız bir şekilde kendi hasım ülkelerine karşı ister müttefik olsun veya olmasın bu yaptırımları yürürlüğe mi koyuyor? Bu soruları kısaca yanıtlamaya çalışacağız uzman konuğumuzla. Sohbetimizde İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Sait Yılmaz hocamız bizimle birlikte. Sait hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Biden yönetiminin Türkiye ile ilişkilerinde katsa kapsamında bu yaptırımları yürürlüğe koyması şimdi Türkiye-Amerika ilişkilerinde nasıl bir etki bırakacaktır veya Türkiye-Rusya ilişkilerinde nasıl bir etki ortaya koyacaktır? Buradan hareketle sizin görüşlerinizi alalım. Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz efendim?
Şimdi tabii ilk bakışta olay daha çok sanki Türkiye'nin silah tercihi, silah ya da teçhizat alım tercihiyle alakalı gibi gözükse de bir de bunun tabii bir büyük ölçeği var. Şimdi öncelikle şunu söylememiz lazım. Türkiye bulunduğu coğrafyada çok yönlü güvenlik algılamaları olan bir ülke. Ve bu ülke tabii ki güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olmak zorunda. Ve özellikle silahlı kuvvetlerin de bu fon savunma kabiliyetleri konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden uzun zaman bazı istekleri olmuş. Uzun zamandan beri devam eder. Ama Amerikalılar Türkiye'nin bu gücünün belli bir seviyede tutmak için özellikle bu hava savunma kabiliyetleri konusunda Türkiye'ye bunların bağımsız olarak verilmesini istemediler. Bunları daha çok ittifak kapsamında kullanılması ile ilgili bir efendim şeyleri oldu, düşünceleri oldu. Şimdi gelin aşamada Türkiye özellikle bu Suriye'deki operasyonun esasında gördü ki iyi bir hava savunma kabiliyetine ihtiyacı var. Tabi hava savunma kabiliyeti deyince de bunlar kısa menzilli, orta uzun menzilli, işte çeşitli bunların seviyeleri ve özellikleri var. Şimdi bu seviyede Amerika'da alamadığı bu sistemlerini tabii ki Rusya'dan almaya yoluna gidiyor. Yani Türkiye zaten mevcut kabiliyetlerin çoğunu NATO'dan alıyor gibi görünse de, daha doğrusu Batı ülkeler alıyor gibi görünse de efendim helikopterler ya da başka şeyler geçmişte olduğu gibi başka ülkelerden de alıyor. Mesela diğer ülkeler de alıyor. Mesela Yunanistan'da Rusya'dan zamanında biliyorsunuz F-300'leri aldı. Bunları Girit'e koydu. Hatta Amerikalıların bile kendilerinin Rusya'dan aldıkları bazı silah sistemleri de var. Şimdi tabii burada ilk önce olay sanki Türkiye NATO ittifakından uzaklaşıyormuş gibi efendim bir baskı aracı haline getirildi. Ama sonuçta Türkiye yani bir ittifak üyesi ülke olsa da kendi güvenlik algılamaları, kendi ihtiyaçları var. Ve bunları da bir şekilde gerek bağımsız kabiliyeti elde etme, gerekse tedarik sürecini elde etmeye çalışıyor. Ama bence asıl neden yani büyük ölçekte resim şu. Son yıllarda Amerika'nın ve Batı ülkelerin Türkiye'nin Batı ekseninden Rusya'ya doğru kaydığı yönde bir algılaması var. Bunun da göstergesi olarak işte bu S-400'ler ve diğerleri gösteriliyor. Ve bu yüzden de Türkiye'ye uzun süredir devam eden bir baskı var. Özellikle Biden yönetiminin de özellikle Rusya'yı ve Çin'i hedef alan bir hegemonya mücadelesine öncelikle girme niyetinde olması, bu mücadele içinde de öncelikle Rusya'nın çevrelenmesi söz konusu olduğu için Amerika için Türkiye'nin Rusya ekseninden çıkıp tekrar Amerikan eksenine sokulması en öncelikli politika. Şimdi bunun ilk izleri özellikle bu silah adımları, işte F-4'ler konusundaki bu yaptırımlarla başlıyor. Ama Türkiye ile Amerika'nın çıkarları sadece bir boyutta değil, pek çok çıkarlar var. Sanıyorum Türkiye'yi bu konuda bir test tabi tutacak. Ama ne Amerika Türkiye'den vazgeçebilir, yani Türkiye'yi tamamen işleyebilir, ne de efendim ilişkiler eskisi gibi olabilir.
Doğru.
Sanıyorum bu ilişkilerin yoluna girmesi belli bir zaman alacak diye değerlendiriyorum.
Doğru. İkinci ve son soru olarak soruyorum Sait Hocam. Şimdi Rusya ile ilişkiler bağlamında nasıl düşünüyorsunuz? Türkiye şimdi Amerika safına yakınlaştıkça sizce Rusya ile nasıl bir ilişki kuracaktır gelecekte?
Şimdi aslında itiraf etmek gerekirse Türkiye Rusya kartını denedi. Bu kartı denedi ama bu kartı denemekte istediği sonucu alamadı. Yani Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler sanıldığı gibi böyle çok iyi bir şekilde yürümedi. Bunun kanıtları özellikle Suriye'de, işte İdlib konusunda biliyorsun aşılamıyor. Orada Rusya ile aynı şekilde düşünmüyoruz. Libya'da aynı şekilde düşünmüyoruz. Ve Rusya daha çok Türkiye'yi içinde bulunduğu bu Ukrayna'nın dolayı bu yaptırım döneminde Türkiye'yi aslında bir zorunluluktan dolayı ne yapıyor? Türkiye ile ilişkiler kurmaya çalışıyor. Daha doğrusu Türkiye'ye karşı aslında daha sert politikalar izlemek istiyor ama Rusya'nın özellikle ekonomik çıkarları çevrelenmiş olması Türkiye'yi kaybetmeme konusundaki Rusya'nın şeyini besliyor. Yani Türkiye'ye karşı şu ana kadar daha çok sert olmaktansa sabretmeyi tercih ediyor. Ama işte Türkiye'nin özellikle Ukrayna'ya yaklaşması, efendim Türkiye ile işte Libya'da ve Suriye'de yaşanan olaylar ve özellikle de Suriye'de efendim karşılaştığımız işte Türkiye'yi yok bu sınırdan 5 kilometre aşağı daha geçemezsin gibi böyle yaptırımlara zorlaması. Bütün bunlar oradaki ilişkiler çok da yürümediğini gösteriyor. Yani Rusya'nın aslında pek Amerika'dan farkı yok. O da kendini dünya lideri olarak görüp Türkiye'yi kendi eksenine çalıştığı bir sanki vasal devlet gibi görmeye çalışıyor. Yani Türkiye ile Rusya eşit çıkar ilişkisi kuramadı. Ben Türkiye'nin Rusya eksenine çok bağlı olduğunu, yani Rusya'nın yolundan gitmeye çok ısrarlı olduğunu değerlendirmiyorum.
Doğru.
Ama şu aşamada Türkiye ile Rusya'nın birbirine ihtiyacı var. Türkiye Amerika kartına karşı Rusya'yı kullanıyor. Rusya çok yalnız, Türkiye'ye ihtiyacı var. Bence doğru olan ne Amerika'dır ne Rusya'dır. Bütün ülkelerle dengeli, karşılıklı eşit çıkar ilişkisine dayanan bir ilişki çerçevesi kurmak daha uygunu diye düşünüyorum.
Aynen. Doğru. Çok teşekkür ederim kırmadığınız için Sait Hocam. Size iyi çalışmalar diliyorum efendim. İyi çok sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Sait Yılmaz hocamızla konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Türkiye savunma sanayisinin Amerika tarafından yaptırımlara hedef olması konusundan yola çıkarak Türkiye-Amerika ilişkileri ve Türkiye-Rusya ilişkilerindeki gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tara Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Kıymetli dinleyicilerimiz, İran basından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Amerika'nın nükleer anlaşmayı kurtarmak için tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini vurgulaması, Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçı'nın İran'ın nükleer anlaşmanın kademeli olarak canlanmasına sıcak bakmadığını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Filistin İslam Cihat Hareketi Genel Sekreteri Riyad Nehale'nin Yemen gelişimlerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Riyad Nahale, Yemen'e yapılan saldırıların Arap ülkelerin parçalanması kapsamında gerçekleştiğini, Amerika'nın bu planı Siyonist rejim komploları doğrultusunda hayata geçirdiğini belirtti. Yemen'in El Mesire televizyonuna konuşan Filistin İslami Cihat Hareketi sözcüsü Riyad Nahale, geçen 6 yıl boyunca Yemen'e dayatılan savaşta masum insanlar, çocuklar ve kadınların katledildiğini, oysa Yemen halkının onurlu bir şekilde dik duruşunu koruduğunu vurguladı. Yemen halkının Suudi Arabistan liderliğinde bazı Arap ülkelerin saldırılarına maruz kaldığını, Yemen'in direniş ve dik duruşu sergilemede Filistin'in adeta ikizi sayıldığını, Yemen halkının sürekli Filistin halkının ülkülerine destek verdiğini şahit olduklarını kaydetti. Nahale açıklamasının devamında şöyle dedi. Filistin halkı büyük bir cezaevinde Siyonist İsrail'in kontrolünde yaşamaktadır ve İsrailliler buna barış içinde yaşamak diyor ki boş iddiadan ibarettir. Nahale bazı Arap rejimlerin Filistin halkı ve Arap halkını Siyonist rejim haritasıyla değiştirmek istediğini ancak bir Siyonist harita ve planın Filistin topraklarında oluşmasına izin verilmemesi gerektiğini buna karşı direniş sergilemek gerektiğini belirtti.
Risalet gazetesinde İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanci'nin Amerikan Başkanı Joe Biden'ın nükleer anlaşmaya geri dönme sözünü hala yerine getirmediğini vurgulaması, dünya genelinde koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Suriye gelişimlerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki daimi temsilcisi Besam Sabbak, dünya ülkelerinden kimyasal silahların önlenmesi teşkilatının Amerika ve müttefiklerinin ellerinde Suriye gibi ülkelere bir baskı aracına dönüşmesine engel olmalarını istedi. Suriye'nin resmi Sana Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye'nin uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Besam Sabbak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çevrim içi toplantısında yaptığı konuşmada Fransa ve Basılı ülkelerin Suriye ile ilgili kimyasal silahların önlenmesi teşkilatına sunduğu karar taslağının bazı ülkelerin Suriye'ye karşı hasmane niyetinin göstergesi olduğunu belirtti. SAPAK açıklamasının devamında bazı ülkelerin Şam yönetiminin kimyasal silahların önlenmesi anlaşmasına bağlı olmadığı yönündeki yalan iddialarını kınadığını kaydederek, Suriye'nin hangi şartlar altında olursa olsun kimyasal silahların kullanılmasını kınadığını ve hiçbir zaman kimyasal silahları kullanmadığını vurguladı.
Hemşehri gazetesinde Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimi çekiyor. Haberde kısaca şunlar okuyoruz.
Bahreyn 14 Şubat Gençleri Hareketi Halife Rejimi Cezaevinde Bahreynli mücadelecinin şehadetinin doktorların kasten ilgisizliğinden kaynaklandığını kaydederek siyasi tutukluların serbest bırakılması doğrultusunda halkın dayanışmasının devam etmesini talep etti. Bahreyn 14 Şubat Gençleri Hareketi'nin bildirisinde Halife Rejimi cezaevinde şehit düşen Abbas Ali Malullah'ın nefes almak ve konuşmakta zorlanırken eliyle kalbini işaret ederek acil yardım talep ettiği ancak gardiyanın böylesi duruma izin verme yetkisine sahip olmadığını kaydederek Abbas Malullah'ın durumunun daha da kötüleşmesine sebebiyet verdiği, gardiyanın gecikmesi dolayısıyla Bahreynli esirin hastane yolunda şehit düştüğü kaydedildi. Bildirdi ayrıca Bahreynli siyasi tutukluların sağlık durumları hakkında daha önce halife rejimini uyarıda bulundukları kaydedildi. Bilindiği gibi Bahreynli mücahit Abbas Ali Malullah geçenlerde Manami'nin Joe cezaevinde koronavirüsün etkisini sürdürdüğü sırada ve doktorların kayıtsızlığı dolayısıyla durumu kötüleşerek şehit düşmüştü.
Değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızla takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılavı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılavı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Allah yolunda çalışanların zafere kavuşacakları konusunun ilahi vaat olduğunu müjdelediğini ve Allah'ın vaadinde asla değişim olmadığını belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Allah-u Teala Kur'an'ın birkaç yerinde açıkça ve net bir şekilde, eğer Allah yolunda ve din yolunda biri çalışırsa ona nüsret vereceğini vaat ediyor. Bu ilahi bir vaattir. Bir yerde şöyle buyuruyor: وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُ. Bu وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ tabirinde birkaç vurgu belirtisi vardır ki, yani Allah-u Teala vurgulayarak Allah dinine ve ona yardım edenlere yardım vereceğini vurguluyor. İşte bu bir vaattir, ilahi bir vaattir. Bu vaade güvenmek gerekir. İşte o 19 Behman gününde bu olay yaşanmasına ve ordudan bir kesimin gelip inkılaba biat etmesine rağmen hala güvenmeyen bazıları vardı. Emin değillerdi. Bu işin sonucuna ulaşacağından emin değillerdi. Fakat imam ilahi vaadeye güveniyordu. İmam ve imamın fikrini ve düşüncesini ve imamın yolunu izleyenler bu vaadin muhakkak gerçekleşeceğini biliyorlardı. Hareketin yavaşlamasına izin vermediler. Güven olunca, geleceği umut olunca, hareketin yavaşlamasına izin verilmez. Bunlar önemli hesaplardır ki insan, Allah-u Teala'nın kendi vaadine sadık olduğunu bilsin. Bu da Kur'an'ın bir ayetidir. Allahu min ba'dihi avfa ve men. Verdiği vaatte kimse Allah-u Teala'dan daha vefalı değildir. Allah-u Teala vaat etmiştir ve bu vaadini amel edecektir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktardığımız Kalıcı Itır'ı dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu. Muhterem dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Okumanın tarihi kitap okurları için çekici olabileceğini düşündüğümüz için bu bölümü bu hususa ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Bir başkası tarafından yazılan bir şeyi okumak, birlik ve tutarlılığı beraberinde getiriyor. Okuduğumuz şey ve bizim üzerimizde de bıraktığı izler ve izlenim, bizim bir birey olarak karakterimiz ve deneyimlerimize yansıtıyor. Okumanın tarihi, toplumun tarihi ve öz hakkında da daha geniş bilgi edinmemize yardımcı olur. Kişi ve toplum okumakla da farkındalığa varıyor.
İnsan kendini çoğu zaman zihinsel durumlarına hakim olan bilgi sahibi biri olarak görür. İnsanın cansız ve canlı varlıklardan farkı da bu bilgi sahibi olması ve yaptıklarının farkında olmasındandır. Ancak farkındalığın analizi ve farkındalığın ne olduğu sorusu en zor işlerden biridir. Farkındalığın özü hakkında uzun süre araştırmalar gerçekleştiren David Chalmers ise bir filozof olarak tamamen fiziki bir dünyada farkındalığın bulunacağı yeri ve özelliklerinin açıklanmasını çok zor bir mesele olarak adlandırıyor.
Fiziki bilimler üzerinden tanıdığımız dünyamız ruhsuz ve mekanik bir dünyadır. Fizik kurallarının da hüküm sürdüğü bir dünyadır. Ancak aynı zamanda dünyamızda öyle varlıklar yaşıyorlar ki birçok hususta farkındalığa sahipler ve birçok fiziki durumun farkında olarak yaşıyorlar. Böylesi fiziki dayalı bir dünyada farkında olma durumunu yerleştirmek nasıl mümkün olur?
Okumayı insanın başlangıç hakkında ve hedef noktaya varma farkındalığı doğrultusundaki ihtiyaç duygusundan kaynaklanan bir süreç olarak tanımlamak mümkün. Tabii ki hedef burada farklı şahıslar için farklı olabilir. Bu arada insanlar toplumların bir üyesi olarak okuma sürecinin bir parçası sayılırlar. Okumanın bir başka bölümü de okuma kaynakları ve diğer bir bölümü de kişilerin okumadan aldıkları izlenimlerdir. Bu süreçte toplum adında bir başka etken de vardır. Bu da insanları okumaya teşvik edebilir veya onları okumaktan vazgeçirebilir. Kimi zaman da toplum kılavuzluk yapabilir. Bu da kişilerin okuma şeklini belirlemesi sayılır. Bu kılavuzluk olumsuz veya olumlu olabilir.
Okuma, düşünce veya sözlerin bir metindeki deşifre süreci ve bilişsel bir süreçtir. Bu alanda kabiliyetlere geliştirmek için harfleri tanımak, kelimeleri bilmek ve cümleleri anlamak gerekir. Anılan öğelerin anlamlarının anlaşılması ve onlar arasındaki ilişkilerin bulunması ve kavranabilmesi sonunda cümlenin ve metnin mesajının alınmasına yol açar.
Okumak, yazılmış konulardan bilgi elde etmeye yardımcı olan bir araçtır. Daha geniş bir tanım çerçevesinde okumak, okuru metnin ve yazının öz mesajına ulaştıran aktif bir süreçtir. Okumak için gerekli olan temel kabiliyetler ise ilkokul yıllarında elde edilebilir. Bu süreç her çocuğun gelişmesinde hayati rol oynamaktadır. Ayrıca bu kabiliyet toplumsal ve kişisel yaratıcılık ve gelişme için de kullanılabilir.
Okuma kabiliyeti hayatımızın her alanında görülen kabiliyetlerin bir araya gelmesi olarak tanımlanabilir. Okuma kabiliyetimizin gelişine oranla tüm okuduğumuz metinlerdeki anlam ve yorumları anlamadaki gücümüz de artar. Ayrıca bu kabiliyet ve beceri geliştirildikçe diğer insanlar ile daha rahat ilişki kurmamız ve yazısal kabiliyetlerimizi de geliştirmemiz kolaylaşır.
Okuma dil alanında 4 ana beceriden biridir. Bu alanda gerekli olan düzeyde bilgiye sahip olmak gerekir. Bu becerinin dil öğrenimi babında temel becerilerden olduğu unutulmamalıdır. Gerçekte yeni bir dille karşılaştığımız zaman her şeyden önce alfabeyi ve o dili nasıl okumamız gerektiğini öğreniriz. Ardından diğer becerileri öğrenmeye çalışırız. Sonuçta güçlü okuma becerisi bizde diğer dinsel becerileri öğrenmekte de büyük oranda yardımcı olacaktır.
Okuma tarihi kitap severler için ilginç bir konudur. Bu doğrultuda farkındalığın önemini ve buna ulaşmadaki kitapların rolünün açıklığa kavuşturulması için sohbetimizin devamında okumanın evrimini kısaca anlatmaya çalışacağız. Milattan önce 4. bin yılda tarımın yükselişi ve sosyal yapıların artan karmaşıklığı ile Mezopotamya'daki şehir merkezlere gelişmeye başladı. Bilinmeyen bir kişi, bir keçi ve bir ineği göstermek için kile çizilmiş birkaç çizgili insanlık tarihinin akışını değiştirdi. Okuma sanatı da orada yazma kavramının başlangıcında doğdu, görsel ipuçlarını kullanarak sözlü seslerin gösterimiyle meydana geldi.
Yazma, başlangıçta ticaret kayıtlarını kaydetmek için kullanıldı. İlk yazıtlar, malların listesini göstermek için görsel ipuçları kullandıklarını gösteriyor. Milattan önce 2600 civarında çivi yazısı gelişti. Yazı daha çeşitli hale geldi. Şimdi işlemlerin kayıtlarına ek olarak yazı da kralların eylemlerini, yasalarını ve tanımlarını belgelemek için kullanıldı. Çivi yazısında her hece farklı bir sembolle temsil edilmiştir. Çivi yazısının harf sayısı yüzleri bulmuştur.
Eski Mezopotamya'da yazmak büyük bir başarıydı. Bir kral okuyabilseydi bu hususta yazıtlarında muhakkak bunu gurur kaynağı olarak gösterirdi. Antik yazarlar mit ve tarihi yaratma hususundaki güçlerinin farkına vardıklarında ilk edebi eser de yazıldı. Tarihte adı geçen ilk yazarın bir kadın olduğu söylenmelidir. Milattan önce 2300'lerde tapınaklar için ilahilere söyleyen ve sellerine yazdığı kil çömlek yazıta adını bırakan Akat Prensi ve baş rahip Enhe Duan'dır.
Metinlerde yetenekli bir okuyucu tarafından yüksek sesle okunduğunda ayrı ayrı okunması için yazılar bitişik ve sürekli bir şekilde yazılırdı. Yazım işaretleri ise ilk olarak M.Ö. 200 civarında kullanıldı. Kitleler hala okuma yazma bilmiyordu ve yazılı materyaller ancak halka okuma yoluyla anlaşılıyordu. Manastırlarda ve kraliyet mahkemelerinde halka okumalar yapılırdı.
Milattan önce 5. yüzyılda Yunan tarihçi Herodot son çalışmalarını okumak için Olimpiyat podyumunu kullandı. Yazarların okumaları milat sonrası 1. yüzyılın başlarında sosyal bir gelenek ve alışkanlık haline geldi. Bu okumalar sayesinde halkın heyecanı da yüzyıllar içinde durağa ulaştı. Kimi zaman da farklı olaylardan dolayı insanların bu okumaları dinlemeye isteği kalmadı. Ancak bu gelenek hala da geçerli durumdadır.
Tanınmış yazarlar bu geleneği farklı şekillerde sürdürdüler. Charles Dickens'in keskin okumalarından diğer çağdaş yazarların monoton, alçak gönüllü üsluplarına kadar bu süreç devam etti. Devrimden önce çalışmaları Fransız yetkililer tarafından yasaklanan Jean Jacques Rousseau gibi yazarlar için bir dinleyici bulmanın tek yolu bir arkadaşının evinde yazdıklarını okumaktı. Eğitim mekanizmaları geliştikçe okuma özellikle kadınlar için bilgi kaynaklarına bağlanan en önemli yol haline geldi. 19. yüzyılda kadınlar az bile olsa eğitim almaya teşvik edildi. Kadınların merakını ve çalışma ve farkındalık yaratma arzusunu gidermek için aile ve arkadaş ortamlarında okumaya yöneldi.
Milat öncesi 330'da İskender annesinden gönderilen mektubu askerlerinin önünde sessizce okuduğunda askerler onun okuma yeteneğine hayret kalıp buna şaşırdılar. Saint Augustine daha sonra milat sonrası 4. yüzyılda yaptığı itirafta da şöyle yazdı. Hocam Ambrose'un sessizce ve dilini hareket ettirmeden metnin anlamını nasıl anlayabildiğini merak ediyorum.
Araştırmacıların manastırlar kütüphanesinde sessizce çalışmalarını gerektiren ilk durumlar 9. yüzyılda görüldü. Antik ve Orta Çağ kütüphaneleri o zamana kadarki ve muhtemelen ondan sonra dikkate şayan bir dönem için modern çalışma alanlarından farklı olan bir şekilde sessizlik yaşadı. Okuryazarlık arttıkça yazım işaretlerinin de artması ile resimlerin eklenmesi ve dilin basitleştirilmesine yol açan kitapların sayısı da arttı. Sessizce okumak olan hale geldi ve daha fazla okuyucu başka bir kişinin sesi olmadan yazılı metinle bağlantı kurabildi. Sessizce okumak okumayı özel bir etkinlik haline getirdi. Ve birden fazla kitap seçimi seçeneği için daha fazla alan yarattı. 14. yüzyılda Geoffrey Jacquard yatakta bir kitap okumayı önerdi. Ömer Hayyam ve Mary Shelley insanları dışarıda kitap okumaya teşvik ederken Henry Miller ve Marcel Proust mutlak yalnızlıkta kitap okumayı önerdi.
Tarih araştırmaları birçok hükümetin insanların okunabilir bilgileri ve hatta okur yazarlığa erişimini engellemeye çalıştığını göstermektedir. Bu nedenle ötekileştirenler için okumak cesaret dolu bir isyan ve direniş eylemi olmuştur. Hem Britanya İmparatorluğunda hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelerin yazma ve okumaya erişimi yüzyıllarca engellenmeye çalışılmıştır. Buna karşın okuma ve yazma köleliğe ve zulme karşı mücadelede güçlü bir silaha dönüştürülmüştür.
Otoriter yöneticiler insanları itaatkar tutmada cahil olmaların öneminin her zaman farkındaydılar ve kitapları ve okur yazarlığı yasaklamışlardı. Bu yasakların örnekleri çok fazladır. Bu yüzden sadece birkaçından bahsetmek istiyoruz. Bu çerçevede antik Atina'da Protagoras'ın eserlerinin yakılması, Kral Qin Shi Huang'ın Çin'in hükümdarlığı sırasında önceki tüm yazıların yakılması, Roma Kilisesi'nde 16. yüzyılda yasaklanmış kitapların uzun bir listesinin hazırlanması ve Nazi Almanya'sında kitap ve kitap okumakla düşmanlığı gösteren yüzlerce kitabın ateşe verilmesi konulu oyunun sergilenmesi örneklerine değinmek mümkün.
Bu nedenle birçok deneyim ve tarihi olay da okumanın bilincin başlangıcı olduğunu ve bilincin de dünyaya basiret ile bakmanın başlangıcı olduğunu göstermektedir. Kitaplar, farkındalık ve bilinçle yüzleşmemizin ve hayatın zorlu ve yorundan geçerken ona eşlik etmemizin en önemli ve ana etkinidir. Kitapla birlikte olun ve farkındalık kazanın.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Enerji hatları, ekonomi ve siyaset.
Değerli dinleyicilerimiz, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli sohbetimizin 12. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin TAP ve TANAP projeleri çerçevesindeki çıkarları ve konumunu ele alacağız.
Değerli dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli dizi sohbetimizin her bölümünde hedefimiz sizin dünyadaki enerji ekonomisiyle ilgili bilgilerinizi artırmaktır. Bu programda bölgesel ve küresel enerji alanında önemli olan hususlar ele alınmaktadır. Böylece enerji aktarım borularına odaklandığımız görülmektedir. Son iki bölümde ise Kafkasya ve Anadolu bölgelerini kapsayan doğalgaz boru hatlarını ele aldık. Sohbetimizin devamında ise TAP ve TANAP projelerinde katkısı bulunan ülkelerin çıkarlarını ve siyasi görüşlerini ele alacağız. Şimdi de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu alandaki siyasetlerine ve konumuna bakacağız.
TAP ve TANAP boru hatları projelerinde Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve Avrupa Birliği ile beraber doğrudan katkı sağlamıştır. Bu aktörlerin her biri kendilerine has siyasi ve ekonomik çıkarlar ve mülahazalar çerçevesinde bu projelere dahil olmuşlardır. Bu yüzden bu çıkarlar ve mülahazaların tanınması, TAP ve TANAP projelerin özünün tanınmasında bize yardımcı olacaktır.
Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya ve Kazakistan'ın ardından Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan cumhuriyetler arasında üçüncü en büyük fosil yakıtlar üretici ülkesidir. Bu ülkenin ihracatının %95'i ve gelirlerinin de %65'i petrol ve doğalgaz satışından oluşmakta. Kimi zaman bazı dönemlerde varil başına 150 dolara kadar satılan petrol ve petrolün küresel fiyatının artması Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ham petrol satışından sağladığı gelirinin de ciddi şekilde artmasına yol açtı. Öyle ki Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Fonu gelirlerinin toplamı 2002 ile 2012 yılları arasında 5 milyar doları aştı ve bu fonun gelirleri yaklaşık 1 milyara dolar ulaştı.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ham petrol üretimi ve ihracatı alanındaki geçmişine rağmen bu ülkenin doğalgaz üretimi ve ihracatındaki geçmişi pek uzun değildir. Bu ülke 2007 yılına kadar Rusya'dan doğalgaz ithalatçısı durumunda olmuştur. Tam da bu sırada Azerbaycan Cumhuriyeti özellikle Şahdeniz bölgesinde doğalgaz sahalarını keşfetti. Bu bağlamda Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattını da kurulması ile bu ülke doğalgaz ihracatçısı konumuna geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti hali hazırda kesinleşmiş 2,2 trilyon metreküp doğalgaz rezervine sahiptir. Bu çerçevede bu ülke doğalgaz üretimini ikiye katlayarak yıllık olarak 54 milyar metreküp kadar doğalgaz üretmek istiyor. Böylece Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ham petrol üretiminin düşüşe geçtiğini ancak doğalgaz üretimi alanında yukarıya doğru bir grafiğin çizildiği söylenebilir.
Buna ilaveten Azerbaycan Cumhuriyeti'nin coğrafi konumu ve asıl da Orta Asya ve Hazar Denizli enerji hatlarının ve koridorlarının kavşağında bulunması küresel enerji piyasalarındaki konumunu güçlendirmesine ve genel olarak da jeoekonomik konumunun pekişmesine imkan sağlamıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Baku-Supsa ve Nabucco doğalgaz boru hattı ayrıca Trans-Adriyatik boru hattı, Trans-Anadolu hattı boru hattı gibi enerji koridorları ve hatları da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin enerji aktarımı ve enerji güvenliği alanındaki küresel ve bölgesel konumunu kat kat daha önemli kılmıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde önemli petrol ve doğalgaz rezervlerinin varlığı ve Avrupa'ya enerji nakil hatları üzerindeki konumu, ekonomik faydalarının yanı sıra bu ülkenin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunmuştur. Bunun da çok önemli siyasi ve stratejik sonuçları olmuştur. Bu durum, Bakü için enerji kaynakları olmayan Ermenistan ve enerji nakil hatlarının transfer ülkesi olan Gürcistan'dan tamamen farklı ve üstün bir durum yarattı. Tabii ki Azerbaycan Cumhuriyeti, boru hatlarının güvenlik sorunları ve projelerin uygun ekonomik verimliliğinin olmaması nedeniyle bu süreçte çok büyük maliyetlere maruz kaldı. Bu planları uygulamak için Bakü, transit tarifeleri ve birçoğu Azerbaycan Cumhuriyeti kamuoyunda gizli tutulan diğer katılım koşullarında Gürcistan ve Türkiye'nin taleplerine uydu. Bu arada Bakü, British Petroleum gibi büyük petrol şirketlerine büyük tavizler de verdi.
Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin TAP ve TANAP gibi yeni enerji aktarım projelerine katılma konusundaki ciddi ilgisini çeken şey, düşük petrol fiyatlarının sonuçlarını telafi edebilecek doğalgaz üretimini ve ihracatını arttırma çabasıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti çeşitli sebeplerle uzun vadeli olarak doğalgaz ihracatına özel önem verme kararı aldı. Bunun sebeplerinden biri ham petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalara kıyasla dünya doğalgaz fiyatlarının görece olarak istikrar kazanmasıdır. Öte yandan Rusya'nın Avrupa ülkelerine yaptığı doğalgaz ihracatını etkileyen Ukrayna krizinde Rusya'nın Avrupa ile görüş ayrılığı Bakü'nün doğalgaza bakışını değiştirdi. Hazar ve Kafkas havzalarından Avrupa'ya doğalgaz nakil hatları için yeni projelerin özellikle de TAP ve TANAP boru hatlarının tasarımı Bakü hükümetinin dikkatini doğalgaz üretimine daha fazla çekti ve Batı enerjisine katılmada önemli rol oynamak istediğini tetikledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doğalgaz ihracatındaki faaliyetlerin artması sürecinde Şahdeniz enerji sahası çok önemli ve etkili bir role sahiptir. Şahdeniz sahası İngiliz sömürge şirketi British Petroleum tarafından yönetilen bir konsorsiyum dahilinde geliştirilen ve TAP ve TANAP boru hatları için ana doğalgaz tedarik kaynağı olan bölgedeki en büyük doğalgaz sahalarından biridir. Planlamalara göre Şahdeniz doğalgaz sahasının ikinci etabı 2018 yılında çalışmaya başlayacaktı ve ilk defa Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doğalgazı doğrudan TAP ve TANAP hatları üzerinden Avrupa'ya gidecekti.
İran'da diplomasi ve enerji güvenliği uzmanı Ümit Şükrü ise TAP projesi hakkında şöyle diyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının açılmasının ardından TAP projesinin başlaması Azerbaycan Cumhuriyeti'nin konumunu daha da güçlendirebilir. Küresel enerji piyasalarında Avrupa'nın enerji güvenliğinde de rol oynayacağı söylenebilir. Görünüşe göre Bakü, enerjinin dış politika ve enerji diplomasisinde kullanılmasının önemine giderek daha fazla fark ediyor ve bundan yararlanmaya çalışıyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOKAR, Avrupa'ya doğalgaz aktarımı için Güney Koridoru'nda yer alan ve yapımı devam eden 3 boru hattının hepsinde aktif olarak yer almaktadır. SOKAR, TANAP boru hattında %58 ve TAP boru hattında %20 katkısı bulunmaktadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 6 Haziran 2015'te Bakü'de düzenlenen 22. Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'nın açılış töreninde şunları söyledi. Hazar bölgesi doğal gazının Avrupa'ya aktarılması hususunda yapılan uzun süreli müzakerelerin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye TANAP doğalgaz projesini başlattılar. Eminim 3 yıl sonra TANAP projesi uygulanacak ve Azerbaycan Cumhuriyeti doğalgazı da Türkiye ve Gürcistan'a satılacaktır. Yunanistan, Arnavutluk ve diğer Balkan ülkeleri de Güney Doğalgaz Koridoru'nda payları vardır. Kimi sorunlar ortaya çıkabilir ancak sorunlar müzakereyle çözülebilir.
İlham Aliyev'in ayrıntılara ve örneklere değinmeksizin dile getirdiği sorunlar ve zorluklar aslında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sınırlı ihracat kapasitesiyle ilgili bazı şüphelere de dayanmakta. Bazı uzmanlara göre Azerbaycan Cumhuriyeti merkezi Güney Avrupa Koridoru projesi istikrarlı bir doğalgaz kaynağına sahip değil ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Avrupa'ya doğalgaz ihracat kapasitesi Türkiye arz artışı hariç 5 ila 7 milyar metreküpü aşmayacaktır. Bu miktar ise Trans Anadolu boru hattı TANAP ile taşınabilecektir.
Sonuç olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doğalgaz kaynaklarının gelişimi esas olarak Türkiye pazarında emilecek ve Avrupa pazarı bundan pek yararlanamayacaktır. Nitekim Şahdeniz Havzası'nın doğalgaz rezervlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından abartıldığı ve mübalağa edildiği yönünde görüşlerde söz konusudur. Öte yandan Bakü'nün çabalarına rağmen Türkmenistan ve Kazakistan uzun olması ve ekonomik olmaması nedeniyle şimdiye kadar Hazar Denizi'nden doğalgazlarını Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden nakletmek için bir boru hattı inşa etmeyi reddetmişlerdir. Buna ek olarak Hazar Denizi'nde herhangi bir boru hattı inşaatı, Hazar Denizi'nin hukuki rejimi sözleşmesi çerçevesinde 5 Hazar kıyı devletinin parlamentoları tarafından onaylanıncaya kadar yasa dışı bir girişim diye sayılıyor.
Kıymetli dinleyicilerimiz, gelecek bölümde Türkiye'nin TAP ve TANAP projelerindeki konumunu ve siyasetlerini ele alacağız.
Şimdilik hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.